Merhaba, Başkanım Podcast Amor Film Kulübü'nün 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Amor Bülten'de sinema bölümünde tavsiye edilen filmi konuşuyoruz. Kiminle? Akif Akgel ile. Merhaba abi.
Merhabalar.
Bu haftanın filmi yine tozlu raflardan çıkardığımız 1949 Birleşik Krallık yapımı. Film Noir, kara film olarak geçen. Aslında Carol Reed'in yönetmenliğini yaptı. Üçüncü adam filmi olacak. Film dönemin önemli isimleri Orson Welles, işte Joseph Keating gibi isimler oynuyor. Ve en önemli aslında özelliklerinden biri casus romanlarının meşhur ismi Graham Greene'in aynı adlı kısa romanından uyarlanıyor. Bugüne kadar da hala polisiye filmlerinin en iyileri arasında kabul ediliyor. Çünkü sadece hikaye de değil aslında senaryosu hikayesinden de bağımsız olarak film müthiş bir sinematografiye sahip, müthiş bir film tekniğine sahip. Çekildiği dönemin atmosferini de çok iyi yansıtıyor. Öncelikle Akif abi ben şeyi sorayım. Şimdi bu film noir dediğimiz bir kavram var. Film noir, kara film. Tam olarak bu
Noir,
ne
aynen.
oluyor?
Bu ne oluyor? Aynen, film noir dedikleri de bu ne oluyor biliyor musun? Polisi olacak, böyle sisli, baskın mekanlar olacak ve fötr şapkalı adamlar ortalıkta aynen dolaşacaklar trençkotlarıyla falan. Genelde bu atmosferi, bu havayı veren işte gizemli yapımlar o başlık altında toplanıyor. Bir dönem bilhassa işte siyah beyaz filmlerin son dönemleri diyelim. O zamanların çok baskın, sevilen bir türü o dönem için. Bu da o türün hakikaten en mühim filmlerinden artık tamamen klasik olmuş bir yapım yani.
Yani genel olarak tekinsiz bir atmosferi anlatıyor.
Burada da çok güzel bir biçimde anlatıyor hem de onu. Çünkü biraz zamanla yer meselesi var. Şimdi film dediğin gibi savaştan çok kısa bir süre sonra da çekiliyor ve Viyana'da çekiliyor. Hala da filmin özür dilerim, savaşın etkileri hissediliyor filmin çekildiği yerde. Yani hala yıkıntılar var. Bazı iç mekan çekimlerini İngiltere'de yapıyorlar stüdyoda ama büyük ölçüde işte dış mekan çekimlerinin hepsi zaten Viyana'da. Buna rağmen 7 hafta sürüyor çekim. 3 ekip eş zamanlı çalışıyor. Bir gündüz ekibi var, gündüz çekimi yapan. Gece ekibi gece çekimi yapıyor ve bir de bir başka ekip özellikle kanalizasyonda çekim yapıyor. Filmin büyük bir kısmı kanalizasyonda geçiyor. Hikayeyi şöyle kısaca yine anlatalım. Hikayeyi anlatmadan direkt mevzuya gidiyoruz da. Amerika'dan bir roman yazarı işte senin de bahsettiğin üzere bu başrollerden şeyin adamın Joseph Cotton'ın oynadığı karakter. Bu Amerika'dan Viyana'ya arkadaşını ziyarete geliyor. Arkadaşı bu filmde Harry Lime diye bilinen isim Orson Welles'in canlandırdığı. Fakat geldiğinde arkadaşının vefat ettiği haberini alıyor geldiği gün. Sonra bunun peşine düşüyor ya bu nasıl oldu vesaire diye buradan hani çıkıyor hikaye. Kanalizasyon mevzu işte önemli bu yüzden film içerisinde orada da çok hatır sayılır bir kısmı geçiyor. Bu çok yoğun bir çekim süreci oluyor.
Tabii zaten filmin geçtiği dönemi de aslında şöyle. İkinci Dünya Savaşı sonrası müttefik güçler Avusturya'yı yani Viyana'yı 3'e bölmüş. Daha doğrusu 3 ya da 4 olması lazım.
Dörde bölüyorlar. Bir de
3 dil konuşuluyor.
ya Rusya'nın bir bölümü var, Fransızların var, İngilizlerin
İngilizlerin var.
var, Amerikalıların var. Bir de bunların ortak bölümü var.
Evet.
Hepsinin bir arada olduğu.
Öyle bir atmosferde geçiyor. Savaş sonrası yıkılmış bir Viyana'yı görüyoruz.
Evet. Bu işte hani mekan olarak olanın seçilmesinde böyle bir hani avantajı da var. Çünkü hala da hakikaten yıkık dökük şey var, hava var. Öte yandan hani Viyana'nın muhafaza edilmiş güzel, hoş diyelim mekanları ki bu da çok ilginçtir. Bugün hala daha mesela 3. adam turları düzenleniyor Viyana'da. Meraklısı gidip mesela o turlarda böyle işte şey filmde önemli yerleri böyle tek tek gezdiriyorlar falan.
O ilginç. Ben onu normalde şey yaptım. Bazı yerleri ekran görüntüsü aldım. Dedim ki bunlar meşhur yerlerdir muhtemelen. Oraya hani yolumuz düşerse Viyana'ya oraya giderim diye.
Böyle bir tur varmış, aklında bulunsun.
Evet,
Ek
ilginç.
olarak bir sinema salonu düzenli olarak haftada 2-3 defa bu filmi hala gösteriyor Viyana'da aralıksız olarak. Yani hakikaten film kabullenilmiş, özdeşleşmiş öyle diyelim. Bu çok yoğun bir dediğimiz gibi çekim süreci oluşuyor. Orson Welles mesela hatta planlanandan geç bir zamanda geliyor. O yüzden yüzünün görünmediği sahnelerde onun giyeceği işte şapkayla paltoyu mesela asistan yönetmene giydiriyorlar. Yönetmen asistanına o hani Welles'in yerini oynuyor falan. Böyle hakikaten çok kısa süre sayılabilir yani bir film çekim için böyle büyüklükte bir film için. Çok kısa sürede hızlıca ama yoğun 3 farklı ekiple eş zamanlı biçimde çekilen bir yapım.
Savaş sonrası harap olmuş bir şehri görür. Şehrin dışında da böyle bir yozlaşmışlık var. Yani zaten filmin ana temasını oluşturan bu Harry Lime'ın ölümü gibi bir mevzu var. Hani o mevzuda da aslında bu yozlaşmışlıkla alakalı bağ kuruluyor. Çünkü şehir karaborsa cennetine dönüşmüş. İlaç bile karaborsadan alınıyor. Bu Harry
Evet.
Lime karakteri de hani aslında filmin hikayesi olduğu için onu söyleyebilirim. Spoiler olmasın. Holly Martins Harry Lime'a ziyarete geldiği zaman farklı bir arkadaşının suçlamasıyla karşılaşıyor. Burada da mesela işte karaborsa cennetinin işte bu ilaç kaçakçılığının falan yaptığı söyleniyor. Böyle farklı bir ortam var. Avustralyalıların hani kendi şehirlerinde en az güce sahip oldukları bir ortam. Yani olabildiğince Almanca konuşuluyor ama herkes konuşmaktan korkuyor. Yani bir vaka oluyor. O vakada kimse komşu komşuya hani söylemiyor ne olduğunu. Ve çünkü her yerde devriye polisler geziyor ve tarafsız bölge dediğin gibi bir tarafsız bölge var. Bir yanda işte Sovyetlerin polisleri var. Çok farklı karanlık bir atmosfer zaten. Ama
Orada bir
burada...
şey sözünü kestim kusura bakma, orada da bir şey değinmem lazım. Bu Almanca konuşulan kısım var ya, onu İngilizce altyazılı falan olsun, yani birçok yerde
Evet.
altyazı çevrildiğinde o kısmı çevirmiyorlar.
Çevirmiyorlar. Ben mesela filmmodu.com mu ne oradan izledim. Bildiğin şey yok. Almanca konuşuyor orada mesela komşu. Ne altyazı var ne herhangi bir şey. Ondan sonra orada bir Alman karakter Amerikalı adama şöyle diyor diye çeviriyor ama bir kelimeyle onu sınırlandırmış oluyor. Bir şey anlamıyorsun.
Birçok yerde de hakikaten şey yapmamışlar. Ne Criterion yapmış bunu, ne işte bu Art House'un mesela, burada ben diskini bulmuştum, stüdyo kanal baskısı. Ne orada hiçbir yerde hani bu tercümeyi yapmamışlar. Oysa ki aslında filme dair mühim kısımlar da, yani çok öyle aşırı mühim değil ama nasıl diyeyim, mesela yabancı düşmanlığı değil demeyelim de yabancılara karşı fikirlerini belirten mesela karakterler var orada. Fakat
Evet.
onların ne dediğini anlamıyorsun çünkü tercüme etmiyorlar. Hatta bir yerde mesela adam çok sinirlenip bağırıp çağırıyor, bu hani orada da kapıcılık yapan
Evet.
karakter. Bir de böyle Schönbrunn aksanıyla konuşuyor. Ben de anlamadım mesela bu adam ne diyor burada, çünkü sinirlenip böyle yükselince. Ama onun dışında da hakikaten şey, bazı yorumlarda bulunuyorlar film içinde mühim olabilecek toplumsal anlamda o döneme dair. Bunlar mesela çevrilmemiş hiçbir yerde. O çok tuhaf gelmişti bana.
Bayağı da uluslararası bir film modunda gerçekten. Yani o dönemde bu tür şeylerin alıcısı var mı? Bu yine yoksa kendi örneklerinden biri mi?
Ya bu film için hani yapım sürecine yine değinmek gerekecek. Normalde mesela Carol Reed biraz risk alarak giriyor diyeyim bu işe. Yani yapımcısı mesela Orson Welles olmasını istemiyor. Orson Welles olursa bu filmde muhtemelen biz şeyde gişede çökeriz diyor. Oysa ki hani çok büyük bir isim, işte bu
Tabii.
Yurttaş Kane'i falan yapmış ama çok sevilen bir tip değil. Sevimli bir tip değil Orson Welles. Çok ters bir adam.
Bir de kesin böyle değişik teknikler kullanır bizi zora sokar.
Ya müdahale eder kaygısı var. Ettirmemiş o söylenene göre. Carol Reed'in zaten teknik olarak hani kabiliyetlerine de güvendiği söyleniyor. Fakat Yurttaş Kane'den olsun, mesela Shanghai Express filmine atıf yapılır çok, oradan olsun çok böyle esinlendiği aldığı yerler vardı hani bu filmde uyguladığı. Dolayısıyla hani ihtiyaç duymamış olabilir. Ya da mesela Joseph Cotton yerine James Stewart'ı istiyor. Ki o da ilginçtir. Mesela James Stewart aslında İkinci Dünya Savaşı'nda bizzat asker olarak katılmış. Savaş bittiğinde albay rütbesiyle mi, general rütbesiyle mi ne savaşı bitirmiştir bu arada. Stewart işte şeyde meşhurdur. Hitchcock filmleriyle bilhassa meşhurdur. Ona işte Reed istiyor ama yapımcı Joseph Cotton'a oynatmasını nasıl diyeyim ikna ediyor. Alida Valli ile daha önceden Reed çalıştığı için biraz daha kolay oluyor onun tercih edilmesi falan, ama tüm bu işte isimler, Valli de mesela İtalyandır aslında. O da Almanca konuşuyor, şey yapıyor işte, ama hani aslında İtalyan o da. Ekip de aslında dediğin gibi uluslararası. Oyuncular içerisinde Avusturyalılar var, işte Amerikalı var, İngiliz var, Alman var vesaire. Bayağı iyi bir, açıkçası İtalyanlar var falan, hani iyi bir ekip toplamışlar.
Evet, teknik olarak şey bu meşhur bir Hollanda açısı diye bir açı kullanmışlar kamerada. Şimdi ben Google'a yazdığım zaman gerçekten Google'da sayfa kayıyor. Ya adamlar onu o kadar güzel ayarlamış ki o meşhur bir kedi sahnesi vardır. Hani spoiler'a giriyor ama o kedi sahnesinden sonraki süreçte böyle bir ışığın parlaması film o anlamda o karanlık atmosfere gerçekten izleyiciyi sokuyor ve sürekli bir merak halindesin. Bir sonrası
Evet.
ne olacak? Sonrası ne olacak? Çünkü bir twist var yani orada bir ters köşeye yatma süreci oluyor. Ben açıkçası beklemiyordum.
Bu zaten siyah beyaz çekilmesi de senin dediğin gibi biraz da o gerilimi vermek için, hatta Reed çok uzunca bir süre renkli film çekilmesinin doğru olmadığını düşünüyor. Bahsettiğimiz performans mesela oyuncuların diyor ki siyah beyaza daha iyi verilir. Ya en basitinden şey gibi düşünüyor. Oyuncunun mesela yüzüne baktığında ya işte gözlerinin rengi ne kadar güzelmiş demiyorsun, ya da saçının rengi şöyleymiş. Renk yok diyor. Sadece oyuncuya odaklanacaksın. İşte mimiklerine falan odaklan, jestlerine odaklan vesaire. Bu anlamda da hani özellikle siyah beyazın tercihi hem ışık ve gölge açısından çok mühim, hem de aynı zamanda işte oyuncu performansını ortaya koyması açısından önemli olduğunu düşünmüş en azından.
Birleşik Krallık'ta polisiye tutkusu var. Ya mesela biz bugün romandan bahsettiğimiz Graham Greene'in de meşhur olarak bir sürü romanı da filme uyarlanıyor diye biliyorum. Bu Graham Greene aynı zamanda bildiğim kadarıyla şeydi, casustu.
O konuda açıkçası bilgim yok, onu araştırmadım. Ama şey meselesi, polisiye meselesi hakkında işte ya en meşhur James Bond serileri vesaire var. İşte efendim adamın adını şu an hatırlayamadım. Bu Tinker Tailor Soldier Spy. Bizde Köstebek diye çevrilmişti. Aslında çok meşhur filmleriyle, Sandy ve adını polisiye, casusluk vesaire
Şey ya,
filmleriyle
Sherlock'lar
bilinir.
zaten yeter. Sherlock, Agatha Christie
Evet.
falan, bunların hepsi de oradan çıkma.
John le Carré. Şimdi baktım. John le Carré. Polisiye, casusluk vesaire bu tip hikayeler çok fazla var İngiltere'de. Bunların uyarlamaları da haliyle çok var. Öyle zannediyorum ki hani Sherlock Holmes dedin ya, o kültürün uzantısı olsa gerek tahminim. Bilmiyorum açıkçası. Hiç üzerine öyle kafada yormadım ama çok fazla örnek var dediğin gibi. Bu tesadüfi olmasa gerek, bir şey oluşmuş, gelenek oluşmuş.
Ülkenin istihbaratı şimdi bizim de inşallah bundan sonra böyle filmlerimiz çıkacak diyelim.
Yok, biz Türkü kaseti yapacağız bundan sonra. Vazgeçtim.
Olabilir. Yani film genel olarak hani neden bunu tercih ettik diye bir sorayım sana.
Ya bu filmin çok değişik halleri var mesela. Yani hem birincisi bahsettiğin gibi mütemadiyen bir gerilim söz konusu. Bu türün en iyi filmlerinden birisi, klasik olmuş hakikaten, yani yapıldığı an klasik olmuş. Ve filmde çok ilginç ayrıntılar var. Mesela Orson Welles'in bu karakteri, bahsettiğimiz Harry Lime karakteriyle alakalı. İngilizce'de şey diye geçer, star part derler, yani böyle yıldız rolü gibi bir şey diyelim. Welles onu şöyle anlatıyor, diyor ki ya bu tiyatroda hakikaten uyguladığı bir şey, yahut da bunu bir örnek olarak anlatıyor. Tam hatırlayamıyorum şu an hani nasıl olduğunu. Diyor ki mesela bir tiyatro oyununu düşün. Oyunda mütemadiyen oyuncular şeyden bahsediyor. İşte bir Mr. Wu diye, işte Bay Wu diye bir karakter var. Bay Wu işte şöyle, Bay Wu böyle yaptı, Bay Wu gelecek falan. Sürekli hakkında konuşuyor ama kimse görmüyor karakteri, tamam mı? Bitişe yakın bu giriyor içeri, işte aa Bay Wu geldi falan. Rol yapmıyor, alkışlıyorlar falan, bitiyor oyun. Oyundan sonra diyor ki izleyici, herkes şeyden bahsediyor. Ya Bay Wu ne kadar da güzel oynadı falan diyor. Oysa ki karakter aslında hiç rol yapmadığı halde sırf hakkında mütemadiyen konuşulduğu ve bir gizem oluşturulduğu için ne yaparsa çok kıymetli olabiliyor. Tamam mı? Bunun en güzel örneği burada Harry Lime
Ve onun ne
karakterinde.
kadar düzenbaz, sahtekar olup olmadığını biz biraz inceliyoruz diye. Böyle.
Soygunculuk. Adam kaçırma değil mi? Her şey
Yani her şey var.
var.
Hayır, bir de burada bir ana karakter kız var. Hani bu da ondan hoşlanıyor, onu seviyor. Ona rağmen hani bu kaç yıllık arkadaşını da böyle.
Çok hayırsız biri. Bir başka husus mesela, o okulumda çok ilgimi çekmiş, çok garipsemiştim. Müzik filmdeki
Evet.
tek bir enstrümanla yap. Bu enstrüman Türkçe'ye de zither diye çevrilmiş. Almanca yazıldığı gibi sitar diye telaffuz ediliyor. Bu bizde kanuna benzeyen bir enstrüman. Anton Karas bunu icra ediyor. Hani filmlerde olur diyeceğin tarzda bir hikayede. Yönetmen bunu bir yerde böyle bir mekanda dinliyor, Viyana'da. Çok hoşuna gidiyor. Diyor ki ya bu bayağı güzelmiş diyor. Hani şey, biz böyle bir film çekeceğiz, müziğini yapmak ister misin? Adam diyor ki ben ne anladım film müziğinden. Hani böyle çok meşhur, bilinen büyük bir sanatçı falan değil. İşte parayla hani bizi düğünlerde şeye çağırırsın ya,
Evet.
çalsın diye. Öyle bir işi yapıyor yani. Öyle bir mesleği var. Güç bela ikna ediyor adamı. Sonra kaldırıyor bunu, İngiltere'ye götürüyor. İngiltere'de stüdyoda kayıt alırken bu diyor ki artık yapamayacağım diyor. Yarısında bırakıp dönmek istiyor. Diyor ki bitirmeden dönemezsin. Güç bela ikna ediyor. Bu meşhur filmde de çok çalan Harold Lime's Theme diye geçen Harold Lime'ın müziği. O kadar popüler oluyor ki yok satıyor. Sonra bu birkaç tane konser bunu ayarlıyorlar. Karas o konserleri de yok satıyor. Turneye çıkıyor. kazanıyor. Çok muazzam paralar kazanıyor. Daha sonra Viyana'ya dönünce üçüncü adam isminde Almanca olarak da Drottemann diye şey bar açıyor, kafe açıyor.
Mükemmel.
O kazandığı paralarla ve adamın hani dediğimiz gibi kariyeri, hayatı komple değişiyor. Yani sadece yönetmen bir gün bir mekana gidiyor. Orada adamın birisi hiç daha önce duymadığı bir enstrümanı icra ediyor. Ve diyor ki ya ben film yapacağım, burada sen çal diye.
Evet.
Hayatı değişiyor. İnanılmaz bir şey bu. Bu bile bir film yani.
Çok ilginçmiş.
Son olarak hani şuna değineyim. Filmin etkisi hala da hani bahsetmiştik işte Viyana'da turlar düzenliyorlar, film gösteriliyor. Efendim müzesi var bu arada, onu da söylemek lazım tabii ki
Evet.
olacak. Bu kadar etkileyici olan bir yapım ve şu ana kadar işte bu otör diye tabir edilen bazı yönetmenleri falan hani bir kenara bırakırsak bunların dışında yapılmış bu kadar etkileyici, bu kadar çok hayran kitlesi olan, böylesine kült olmuş başka bir film bulmak hakikaten çok zor. Hem ana akıma hitap edecek, yani hani şey karikatürü vardı ya Umut Sarıkaya'nın,
Evet.
bu otobüste ya işte Requiem for a Dream yok mu ya, işte benim hayatımı anlatan herkesin de anlayabileceği bir film falan diye. Şimdi hakikaten hani herkesin oturup birlikte izleyebileceği, hoşlanacağı, aynı zamanda da sinema anlamında bir kıymeti olan, sinema tekniği anlamında da bir kıymeti olan mühim bir yapım. 10 numara bir klasik. Meraklısına değil, herkese tavsiye edebileceğimiz bir film. Yani bazı filmleri sadece meraklısına tavsiye edebiliyoruz. Bunda hakikaten çekinceye yer yok. Herkese tavsiye edilebilecek müthiş bir yapım.
Ben mesela şeyi de fark ettim. Bu ana karakterimiz Holly Martins'in biliyorsun Western romanları yazıyor. Biraz o karakterlere fazla uyum sağlamış gibi geliyor. Hep böyle tek başına dolaşıyordu ortalıkta. İşte bir hani kovalama sürecine giriyor tek başına. Ondan sonra mesela filmin son sahnesinde hani kız yürüyor. O da orada tek başına böyle şapkasıyla birlikte yalnız kovboy gibi.
İkonik.
Aynen.
Aynen. Muazzam bir sahnedir.
Evet.
O konuda da son bir aklıma geldi sen söyleyince. Aslında Graham Greene o sahneyi hiç sevmiyor. Filmin o
Değil mi?
şekilde bitmesini istemiyor hikayenin yazarı. Alternatif birkaç son da çekiliyor ama Carol Reed çok beğeniyor o bitişi, ki hakikaten ikonik bir sahnedir böyle. Orayla hani bitirmeyi tercih ediyor. O konuda bir anlaşmazlık yaşamış. Ucuz roman yazarıydı. Bir de o açıdan da ilginçtir. Hani böyle ucuz şey basit hikayeler yazan bir adam.
Evet.
Ve böyle bir
Büyük bir hikaye
polisiye
konu.
vakayı çözmek zorunda kalıyor ki yani diyor ya yeni hikayem benim, üçüncü adamı yazıyordum diye.
Evet. Eyvallah. Bugün 1949 Birleşik Krallık yapımı Carol Reed'in yönetmenliğini yaptığı Üçüncü Adam filmini konuştuk. Film mükemmel bir sinematografiye, oyunculuğa sahip. Gerçekten çok güzel diyalogları da var. Hikayesi, kurgusu hepsi çok iyi. Dönemine göre çok iyi kamera görüntü tekniği kullanılmış. Gerçekten bir klasik, akıllarda kalacak olan bir film. Hepinize tavsiye ederiz. Başkanın podcast'i Twitter'dan takip edebilirsiniz. Amors Bülten'e abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki hafta başka bir filmde görüşmek üzere.
Ondan önce şu son bir şey de ekleyeyim. YouTube'a da tıklıyoruz. Orada talep geliyordu. YouTube'dan da bizi dinleyebilirsiniz.
Evet.
Teşekkür ediyoruz.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.